Kerim ve Meali. Münafıkun suresinin 4 ila 5. ayetlerinin tilavetini şu Ayşe'den dinleyelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve izâ ra'eytehum tu'cibuke ecsâmuhum. وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون
صدق الله العلي العظيم
رحمن رحيم olan Allah'ın adıyla. Sen onları gördüğün zaman cüsseli yapıları senin beğenini kazanmaktadır. Konuştukları zaman da onları dinlersin. Oysa sanki onlar sütun gibi dayandırılmış ahşap kütük gibidirler. Bu dayanıksızlıklarından dolayı da her çağrıyı kendileri aleyhinde sanırlar. Onlar düşmandırlar. Bu yüzden onlardan kaçınıp sakın. Allah onları kahretsin. Nasıl da çevriliyorlar. Onlara gelin Allah'ın Resulü sizin için mağfiret bağışlanma dilesin denildiği zaman başlarını yana çevirdiler. Sen onların büyüklük taslamışlar olarak yüz çevirmekte olduklarını görürsün.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradios.ir /tr/ adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İslam'ı tanıyalım.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı Tanıyalım başlıklı yeni dizi sohbetimizde sizlerle birlikteyiz. Bu program boyunca en mükemmel ve son semavi din olan İslam'ın yüceti alimlerini ve öğretilerini sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Dizi sohbetimiz boyunca tevhid ve tesirleri, peygamberlerin gönderilmelerinin felsefesi, Yüce Allah'ın adaleti, maat ve imamet gibi ilkelerden ve yine İslam'ın namaz, oruç, hac, cihat gibi ibadetleri ve yapıcı hedeflerinden bahsedeceğiz. Birlikte dinleyelim. Önceki bölümde Kur'an-ı Kerim aliminden bu semavi dinin akıl ve düşünce temellerine dayandığı anlaşıldığını ve bu da İslam dini için çok önemli bir imtiyaz olduğunu anlattık. Bu çerçevede İslam dininde düşünce ve düşünmek ve böylece ilmi ve marif alanlarında ilerlemekte önemli bir yeri vardır. İslam dini düşünceye dayalı olduğundan inançla ilgili ilkeler hakkında taklit etmeyi ve sırf izlemeyi caiz görmemekte ve herkesin özgücü İslam'ın ilkeleri üzerinde araştırma yapmasını vurgulamaktadır. İslam dininin bir özelliği de tealimi insan fıtratı ve zatı ile uyumlu olmasıdır. Fıtrat ise insanın has özelliklerindendir ve onu hayvanlardan farklı kılar. Hakikat taleplik, hayır ve fazilete eğilim, güzelliğe eğilim ve yine tapma eğilimi insanlarda var olan fıtri eğilimlerdir. İslam dininin hüküm ve tealimi insan doğası ve fıtratına uygun düzenlenmiştir. Bu yüzden bu semavi dinin hükümleri insan vücudunun tüm boyutlarını kapsar ve kemale doğru yeteneklerinin gelişmesini ve ilerlemesini sağlar. Kur'an-ı Kerim ayetlerinden insanın cisim ve ruh olmak üzere iki boyuttan oluştuğu anlaşılır. Her insanda iki farklı akım rol ifa eder. Her insanda bir yandan onu maddi ihtiyaçları ve içgüdülerini karşılamaya yönelten bir çekim gücü varken, öbür yandan da içinde öyle yetenekler ve kapasiteler vardır ki onu hak ve maneviyata ve Allah katına yaklaşmaya yönlendirir. İslam dini son ve en mükemmel din olarak beşerin fıtri eğilimlerini de karşılamak üzere bazı programları vardır. İslam dini hem beşerin maddi ihtiyaçlarını karşılamak hem manevi yönlerini geliştirmek, böylece saadet ve kemale ermesine yardımcı olmak için bir takım programlar getirmiştir. Fıtri eğilimler tüm insanlarda eşittir ve fıtrat tüm insanların ortak sermayesidir. Dolayısıyla İslam'ın muhatabı belli bir kavim, ırk veya soy veya sınıf değil, insanoğludur ve İslam dini tüm beşeriyeti kurtarmak için gelmiştir. Bu yüzden İslam'ın sunduğu programlar tüm beşeriyeti ve bütün insanları kapsar. İşte bu yüzden de İslam dini tarih boyunca tüm kesimler arasında hamiler ve destekçiler bulmuştur. Gerçi İslam dini sosyal adaleti inşa etmek ve mağdur ve mahrum ve mustazaf insanları zalimlerin ve müstekbirlerin elinden kurtarmak için gelmiştir. Fakat İslam'ın tek muhatabı mazlumlar, mağdurlar ve mustazaflar değildir. İslam dini hatta onlara karşı savaştığı sınıfların üzerinde de etkili olmuştur. İslam dininin bir başka özelliği bu ilahi dinin tüm asırlar için gönderilen evrensel bir din olmasıdır. İslam dini hiçbir coğrafi bölgeye özgü değildir. Allah Resulü bi'setin ardından Roma, İran ve Mısır gibi diyarların liderlerine mektuplar göndererek onları İslam'a davet etmiştir. Eğer İslam dini evrensel olmasaydı böyle bir davet de gerekmezdi ve başka milletler ve kavimler de bu dini benimsemek zorunda değildi. Kur'an-ı Kerim ayetleri İslam dini tüm beşeriyetin hidayete ermesi için gönderilen bir din olduğunu buyuruyor. Yüce Allah Sa'd suresinin 87. ayetinde ise şöyle buyuruyor. Bu Kur'an ancak alemlere bir öğüttür. Bu ayette Kur'an-ı Kerim ve peygamberlerin tüm alemlere gönderildiğini beyan ediliyor. Yüce Allah bir başka ayette İslam'ın tüm dinlere karşı muzaffer olacağını müjdeliyor ve Tevbe suresinin 33. ayetinde şöyle buyuruyor. O Allah, müşrikler hoşlanmasalar da kendi dinini bütün dinlere üstün kılmak için Resulünü hidayet ve hak din ile gönderendir. Tüm bu özelliklerden hareketle İslam dini diğer semavi dinlerin belli bir zaman diliminde ve belli bir kavim için gönderilmiş olmalarından farklı olarak tüm zamanlar için ve bütün beşeriyet için gönderildiği söylenebilir. İslam'ın bu özelliği aynı zamanda tüm öğretilerini de kapsar. Eğer sade bir dille ifade edecek olursak İslam öğretileri genel kalıplarda beyan edildiği söylenebilir. Yani beşeriyetin saadeti için gerekli olan her şey genel kanunlar şeklinde sunulmuştur. Kuşkusuz zaman ve mekan şartları değiştikçe bu genel kanunlar daha detaylı durumlarla uyumlu hale getirilmeleri ve ona göre yorumlanmaları gerekir. Böylece İslam öğretileri hem beşeriyetin saadeti için gerekli olan genel kurallardır hem zaman ve mekana göre uyumlu hale getirilebilir. İslam'ın bu özelliği yüzünden artık yeni dinlerin gelmesine hacet yoktur ve İslam dini Yüce Allah tarafından beşeriyete nazil olan son dindir. İslam dininin bir başka özelliği mükemmel ve geniş kapsamlı çok boyutlu bir din olmasıdır. Dinin mükemmel ve çok boyutlu olması birbiriyle doğrudan bağlantılıdır. Bazı Müslüman düşünürler dinin çok boyutlu ve geniş kapsamlı oluşunu Kur'an-ı Kerim'in çok boyutlu ve geniş kapsamlı oluşu ile aynı mevzu olduğunu savunuyor ve bunun için bazı ayetlere istinad ediyor. Örneğin Nahl suresinin 89. ayetinde Yüce Allah şöyle buyuruyor. Ayrıca bu kitabı da sana her şey için bir açıklama, bir hidayet ve rahmet kaynağı ve Müslümanlar için bir müjde olarak indirdik. Bu ayete göre Kur'an-ı Kerim'in nazil oluşunun gayesi aydınlatmaktır. Kur'an-ı Kerim insanları hidayete erdirme ve gelişmelerine ve ilerlemelerine yardımcı olmak üzere nazil olduğundan burada her şeyden maksat beşerin kemale ermesi için gerekli olan her şeydir. Kur'an-ı Kerim'de bu semavi kitabın insanların hidayete ermesi için gerekli tüm her şeyi aydınlattığı beyan edilir. İslam'ın geniş kapsamlı ve çok boyutlu olduğunu ispat eden özelliği insanları tanımlamaya gösterdiği ilgidir. Geniş kapsamlı ve çok boyutlu bir dinin insanları tanıma alanında derin bakış olması gerekir. İslam dininde insanın tüm boyutlarına özen gösterilmiştir. Bu dinde insanın varlık alemindeki konumu, tekamüle erme etkenleri, ihtiyaçları ve bu ihtiyaçları karşılama yolları, insanın kendisi, yaratanı ve dua ile ilişkileri, bireysel ve sosyal yaşamında hakim olan ilahi sünnetler gibi durumlardan detaylı bir şekilde söz edilmiştir. İslam tealiminin sadeliği ve kolay anlaşılır olması bu semavi dinin bir başka özelliğidir. Kuşkusuz tüm beşeriyet için ve tüm zamanlar için gelen bir din benimsenmesi zorlu ve meşakkatli olmaması gerekir. İslam dini tealimlerinin sadeliği ve beşeri fıtrata uygun oluşu itibariyle her insanın ruhunu okşar ve derinden etkiler. Bazı insanlar çok geçmişte nazil olan bir dinin nasıl çeşitli zamanlarda insanların ihtiyaçlarını karşılayabilir diye bir soru gündeme getirir. Ya da 14 asır önce Allah tarafından insanların yaşamının yönetilmesi için nazil olan bir dini nasıl zamanın gereksinimlerine ayak uydurduğunu ve çağımız insanının ihtiyaçlarına cevap verdiğini soranlar olur. Bu sorulara cevap vermeden önce insani ihtiyaçları neler olduğuna bakmak gerekir. İnsanların ihtiyaçları iki gruba ayrılır. Bunlar birinci ve ikinci dereceden ihtiyaçlardır. Birinci dereceden ihtiyaçlar insanın fıtratı ve içgüdüleriyle ilgili durumlardır. Ve insan yaşadıkça bu ihtiyaçlar da yaşar ve zaman ve mekandan bağımsız olarak daimidir. Örneğin yemek, içmek, giyim, kuşam, konut ve yine tapma ve öğrenme ve bilme gibi ruhi ihtiyaçlar ya da başkalarıyla işbirliği yapma veya özgürlüklerden yararlanma gibi sosyal gereksinimlerdir. Ancak bazı ihtiyaçlar ikinci dereceden ihtiyaçlardır ki her çağda ve zamana göre değişebilir. İkinci dereceden ihtiyaçlar insanların temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere birer araç gereç sayılır. Her çağda yaşanan değişikliklere göre de değişir. Aziz dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı sohbetimizin 4. bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İranlı ünlüler, evrensel mefahirler.
Değerli dinleyiciler, İranlı ünlüler, evrensel mefahiller başlığı altında hazırladığımız sohbetimizin her bölümünde sizleri şu anda mezarları İran sınırlarının dışında kalan ünlü İranlı şahsiyetlerle tanıştıracağız. Birçok derenen eserleri hem İran'da hem dünyada yayınlanan bu ünlü şahsiyetlerin ve düşünürlerin kendileri ve eserleri evrensel miras sayılıyor. Mevlana, Nizami Gencevi, Şeyh Şahabettin Suhreverdi, Ebu Reyhan Biruni, Hacı Nesreddin Tusi sözünü ettiğimiz İranlı bilgin, arif ve düşünürlerin örnekleridir. Birlikte dinleyelim.
Ülkeleri ve diyarları, kara ve deniz sınırları birbirinden ayırırken, milletleri de kültürel sınırları birbirinden farklı kılar. Kültürel eserler ve miraslar her milletin tarih ve sosyal işaretleri sayılır ve onları korumak o milletin tarihi ve mazisini koruma anlamına gelir. İran ise tarih, kültür ve medeniyet alanlarında derin ve parlak mazisi olan bir devlettir. Birçok uzmana göre insanoğlu ilk kez İran'da mesken edindi ve köylerde yaşamada ilk kez İran'da gündeme geldi. İran tarihin en derinlerine kadar kök salan ve en az 5000 yıllık mazisi söz konusu olan ender ülkelerden biridir. O günlerin ve İran İmparatorluğu olarak dünyada tarih yaratan ender ülkelerden biri olmanın üzerinden asırlar geçiyor. Nitekim o günlerden geriye kalan değerli eserler ve belgeler de beşeri medeniyetin tanınmasında önemli rol ifa eder.
Haçlı savaşları onca hasara yol açmasına karşın Avrupa'yı Asya ile daha fazla tanıştırdı ve Avrupa insanının Akdeniz'in doğu kıyılarına ayak basmasına vesile oldu. Abbasi hilafetinin çökmesinin ardından Papa tarafından birçok misyoner kafileleri Avrupa saraylarından birçokları Asya'ya doğru akın etmeye başladı ve böylece Hristiyan misyonerlerin ve bezirganlar İran topraklarına kadar ilerledi. Venedikli seyyah ve bezirgan Marco Polo da 13. yüzyılda İran üzerinden Çin diyarına geçti ve 20 yıl sonra da tekrar İran üzerinden Avrupa'ya döndü. İran'da Moğol istilası döneminde ve Hilakuhan iktidarı sırasında İran ve özellikle de Tebriz kenti Avrupa için en önemli ticaret merkezine dönüştü. İran'da Safevilerin iktidarın başına geçmesinin ardından Safevi padişahları kendilerini tüm Müslümanların halifesi sanan Osmanlı padişahlarının tehdidinden kurtulmak için bağımsız bir yol seçmeye ve İran'da Şii mezhebini yaygınlaştırarak İran'ın kültürel bağımsızlığını pekiştirmeye karar verdi. Bu politikanın benimsenmesi sürekli Osmanlı ile savaşan Avrupalıların ilgisini İran'a yöneltti ve hemen ardından çeşitli dini, iktisadi, siyasi heyetler Avrupa'dan İran'a akın etmeye başladı. Portekiz, İspanya, İngiltere, Hollanda, Rusya, İtalya ve Fransa gibi ülkeler İran ile ilişki kurmaya başladı ve Avrupalı araştırmacılar ve seyyahlar İran hakkında yazmaya başladı.
Gacarlar döneminde İran'la Avrupa ilişkileri daha da gelişti. Ama maalesef Avrupa devletleri daha çok İran'ı sömürme ve kaynaklarını yağmalama üzerinde odaklanmıştı. Tahran'da Avrupa ülkelerinin büyük elçilikleri birbiri ardı sıra açılmaya başladı. Siyasi ilişkilerin yanı sıra birçok basılı seyyah ve bezirgan da İran'ın yolunu tuttu ve İran'ın 5000 yıllık medeniyeti ve çeşitli güzel mekanlarından başka toprağın altında saklı bulunan muazzam bir zenginliğe sahip olduğunu anlamak pek uzun sürmedi. Yer altında saklı bulunan bu maddi ve manevi zenginlikler aynı zamanda dünya tarihinin büyük bir bölümünü de kendi içinde barındırıyordu. Basılı yağmacılar en başta İran'ın tarihi mirasının maddi zenginliklerine göz dikti. Bu çerçevede 1958 yılında İran'ın Nakade kentinin yakınlarında Hasanlu tepelerinde büyük altın kupa gibi 6000 yıllık mazisi olan eserler bulundu. Yine Marlik altın kupasının 3000 yıllık mazisi ile Rudbar yöresinde bulunması ve diğer birçok tarihi eserin bulunmasını örnek vermek mümkün. Ve işte böylece İran'ın kültürel mirasını yağmalama süreci başladı. Bu eserlerden biri de Şaygan hazinesidir. Bu değerli hazine Gacar Kralı Muzaffereddin döneminde Nahavand yöresinde keşfedildi ve Partlar ve Sasaniler dönemlerinin emsalsiz şaheserlerinden oluşan enfes tarihi eserler ve heykellerin yapıldığı altınlar ve gümüşler eritilerek külçe şeklinde İran'dan kaçırıldı.
Yüzyılda İran'da Kaçarlar döneminin ilk yıllarında Avrupalı seyyahlar İran'ın tarihi ve kültürel mirasının önemli bir bölümüyle tanıştı. İran'da ilk kez İngiliz arkeolog William Kenneth Loftus, 1888 yılında Şuş yöresinin tarihi enkazlarında kazı çalışmalarına başladı ve çıkardığı tarihi eserleri İngiltere'ye götürdü. Loftus'tan sonra Fransız de Lofoy, Marcel, Kacar Kralı Nasreddin'den Şuş yöresinde kazı çalışmaları için izin aldı. Marcel'den sonra yine Fransız arkeolog Jacques de Morgan İran'ın çeşitli bölgelerinde kazı çalışmalarına başladı. Morgan Şuş yöresinde açtığı tünellerde 1200 kadar eşeği çalıştırıyordu ve her 18 ayda bir İran'ın tarihi eserlerini Fransa'ya kaçırıyordu. Morgan daha sonraları Paris'te İran'dan kaçırdığı tarihi eserlerden oluşan bir sergi açtı. Sergide İran'dan kaçırılan ünlü Hammurabi kitabesi de yer alıyordu. Bu eser şu anda da Paris'in Louvre Müzesi'nde de en değerli eserlerin arasında yer alıyor.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Esmaül Hüsna.
Değerli dinleyiciler, Esmaül Hüsna isimli sohbetimizin bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Bilindiği üzere Esmaül Hüsna, Yüce Allah'ı tanımak için en iyi yoldur. Her biri Yüce Allah'ın özelliklerinden birine işaret eden Esmaül Hüsna'dan bugün sizlere kısaca nimet bağışlayan, büyük bağışlarda bulunan, kullarına ihsan ve inamlar da bulunan Mennan ismi mübarek hakkında konuşacağız.
Hatırlanacağı üzere geçen programlarda Allah'ı tanımanın en iyi yollarından biri Esmaül Hüsna hakkında bilgi sahibi olmak olduğunu söyledik. Büyük alim ve ariflerden Kadı Said Kumi, Allah'ı tanımak ve Esmaül Hüsna arasındaki bağlantıyı çok güzel bir şekilde beyan ederek şöyle diyor: canlılar Allah'ın sonsuz nimetlerine şükretmek ve menfaatleri çekmek ve zararları kendilerinden def etmek için Allah'ı ve marifetini tanımaya ihtiyaçları vardır. Ve Allah'ın insan aklının ereceğinden ve akıl vasıtası ile onu idrak etmekten çok daha üstün olduğu için Allah kendi fazlı ve keremiyle kullarının onu bu isimler ile anmaları için kendisi için bazı isimler vermiştir. Öyleyse Allah'ın kullarına, mevlalarına en yakın şey onun isimleridir. Ve kulları için Allah'ı zikretmek, anmak ve marifetini anlamak için onun isimlerinden ve sıfatlarından başka hiçbir yol yoktur.
Mennan ismi mübarek, mümin ve bağışlayan anlamında olan men kökünden türetilmiştir. Arap edebiyatında ağır ve değerli olan her şeyin men denir. Minnet kelimesi de bu kökten alınmış ve nimet vermek anlamındadır. Mennan ise nimet vermektir ve mennan olan Allah da kendi kullarını büyük ve değerli nimetlere gark ediyor. Tabii ki bildiğiniz gibi ilahi nimetler sayılamayacak kadar fazladır. Bu gerçek Nahl suresinin 18. ayetinde bu şekilde beyan ediliyor. Halbuki Allah'ın nimetini saymaya kalksanız onu sayamazsınız.
Tahran Radyosu.
Fakat ilginç olan ise Allah'ın büyük nimetleri arasında Allah'ın minnet olarak belirttiği nimetler ise Kur'an-ı Kerim, iman, imamet, risalet, velayet ve nübüvvet gibi manevi nimetlerdir. Nitekim Kasas suresinin 5. ayetinde şöyle buyuruluyor. Biz ise istiyorduk ki yeryüzünde ezilmekte olanlara lütufta bulunalım. Onları önderler yapalım ve onları varisler kalalım. Bu yüzden Allah'ın insana verdiği sayısız nimetleri zikretmesi mü'mine dikkat edilmesi içindir.
Allahu Teala Ali İmran suresinin 164. ayetinde ise şöyle buyuruyor. Andolsun Allah müminlere kendi işlerinden onlara ayetlerini okuyan, onları arıtıp tertemiz yapan, onlara kitap ve hikmeti üreten bir peygamber göndermekle büyük bir lütufta bulunmuştur. Oysa onlar daha önce apaçık bir sapıklık içindeydiler. Tabii ki İslam peygamberinin tüm beşeriyet için bir nimet olduğu unutulmamalıdır. Fakat ancak müminlerin bu nimetin kıymetini bildikleri ve ondan yararlandıkları için bu yüzden bu ayette müminlere lütufta bulunulduğunu belirtiyor.
Mennan kelimesi bazen minnet ve lütufta bulunmak için kullanılır. Örneğin eğer biri insan hakkında bir iyilikte bulunursa ve ardından onun başına kakarsa minnet yapmış olurum. Bu minnet insanın ahlaki rezillikleri ve çirkin özelliklerindendir. Fakat şerefli insanların özelliklerinden biri ise biri hakkında herhangi bir iyilikte bulunursa onu unutmasıdır. Allah Resulü bir nebevi hadiste şöyle buyuruyor. Kim bir mümine iyilikte bulunur, ardından sözleriyle onu rahatsız eder ve başına kakarsa Allah onun iyiliğini batıl eder ve onu mükafatlandırmaz.
Bu arada bizzat Kur'an-ı Kerim'de başa kalkmak kınanmıştır ve Bakara suresi 264. ayetinde ise şunlar belirtiliyor. Ey iman edenler! Allah'a ve ahiret gününe inanmadığı halde insanlara gösteriş olsun diye malını harcayan kimse gibi sadakalarınızı başa kalkmak ve gönül kırmak suretiyle boşa çıkarmayın. Ayrıca yine Bakara suresinin 262. ayetinde salih kulları hakkında şöyle buyuruyor. Mallarını Allah yolunda harcayan, sonra da harcadıklarının peşinden bunları başa kalkmayan ve gönül incitmeyenlerin Rableri katında mükafatları vardır.
Fakat bazen de minnette bulunmaya izin verilmiştir. Nitekim Muhammed suresinin 4 ayetinde Müslümanlara ya minnette bulunmaları ve karşılıksız kafir esirleri serbest bırakmaları veya takas edilerek serbest bırakılmalarını buyuruyor. Bu yüzden zalim ve mağrur kafirlerin başına kalkmanın Müslümanlara bir nevi izzet olduğu söylenebilir. Ve Allah ise Müslümanlara izzet ve kafirlere de hakareti irade buyurmuştur.
Allahümme lekel hamd.
Allah'ın nimeti ve lütufta bulunmasının iki özelliği vardır. Birincisi, verilen nimet büyük ve değerlidir. İkincisi ise nimet veren mün'im nimeti beklentisiz bağışlamasıdır. Fakat burada akla bir soru geliyor. Acaba Allah neden bazen şerif ve semavi Kur'an-ı Kerim'de minnet kelimesini kullanmasıdır? Nitekim Hucurat Suresi 17. ayetinde şöyle buyuruluyor. Müslüman olmalarını bir lütufta bulunmuş gibi sana hatırlatıyorlar. De ki, Müslüman olmanızı bir lütuf gibi bana hatırlatıp durmayın. Tam tersine, eğer doğru kimselerseniz, sizi imana erdirmesinden dolayı Allah size lütufta bulunmuş oluyor.
Bu soruya yanıt olarak her şeyden önce sözün amacına ulaşması ve muhatabın etkilemesi için kelimeleri doğru kullanmak ve birbirinin yanındaki dizilişi ve farklı muhataplara karşı konuşma tarzı ise önemli olduğunu bilmek gerek. Edebiyatta kelamın güzelleşme yöntemlerinden biri meşakale yapmaktır. Meşakale aslında kelime anlamı ile şekilleri aynı olan ve edebiyat teriminde ise önceki ve sonraki kelime ile benzer şekillere sahip olan kelimeleri peş peşe kullanmaktır.
Ali İmran suresinin 54. ayetinde ise meşakalenin bir örneği görülüyor. Onlar Yahudilerden inanmayanlar Hazreti İsa'yı öldürmek üzere bir düzen kurdular. Allah da buna karşılık onlara bir düzen kurdu ve şeytani oyunlarını bozdu. Allah, düzen kurucuların en hayırlısıdır. Burada Allah'ın düzeninden hedef, düzenin cezasıdır. Yoksa Allah düzen kurma ehli değildir. Allah onların, yani Hazreti İsa'nın düşmanlarının düzenini yok etmeyi, cümleyi güzelleştirmek ve benzer hale getirmek için düzen kelimesini kullanmıştır. Lütufta bulunmak, yani Allah'ın iman ehline minnette bulunması da bu şekildedir. Yani onlar Müslüman olduklarını Resulullah'a kalktıkları için Allah da onların İslam'a hidayet olmalarının karşılıksız olarak minnet sayıyor.
Evet değerli dinleyicilerimiz, bugünkü süremizin de sonuna yaklaşmış bulunuyoruz. Bugün sizlerle İmam Seccad Aleyhisselam'ın Sahife-i Seccadiye Dua kitabından güzel bir bölümle veda etmek istiyoruz. Ey Yüce Allah, ey Rabbimiz! Mülk de, hamd da sana aittir. Senden başka ilah yoktur. Hilim ve kerem sahibisin. Şefkatlisin, büyük nimetler verirsin. Yücelik ve ikram sahibisin. Gökleri ve yeri yaradansın. Senden istiyorum ki, inanan kullarının arasında bir hayır, bir afiyet, bir bereket, bir hidayet, itaatin önünde bir amel veya onları sana doğru iletecek, katındaki derecelerini yükseltecek, dünya ve ahiret hayrına sebep olacak bir hayır paylaştırdığın zaman benim payımı çok ve nasibimi bol edesin.
Muhterem dinleyiciler, bugünkü sohbetimizin de sonuna geldik.
Programımızın sonunda bizleri www.parstoday.com adresinden takip edebileceğinizi, ayrıca turkish@ws.irib.ir adresinden görüş ve isteklerinizi iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Düzenli Hayat.
Değerli dinleyiciler, Düzenli Hayat isimli seri sohbetimizin bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Bu bölümde çocuklar ile ilgili iletişim becerileri ve onlar ile iletişim kurmasının önemi hakkında konuşacağız.
İstenilen hayata sahip olmak için fiziksel ve ruhsal sağlığın yerinde olması çok önemlidir. Kimi zaman istediğiniz hayatı elde etmek için hayat tarzınızı da değiştirmeniz lazım. İşte biz Düzenli Hayat isimli seri sohbetimizde doğru alışkanlıkları yanlış alışkanlıklardan ayırmak için sizlere bilgi aktarmaya çalışıyoruz. Bu programda yaptığımız tavsiyeler ise genel tavsiyelerdir. Belki sadece bazıları işinize yarayabilir. Tam olarak kendinize özgün alışkanlıklar kazanmak için doktorunuza veya danışmanınıza başvurabilirsiniz.
Çocukların iletişim becerileri, çocuklarda başarılı sosyal ilişkilerin temelini oluşturan ve insanlar arasında samimi ve sıcak ilişkilerin oluşmasına yol açan becerilerdir. Bu becerileri öğrenmek çocuklar için çok önemlidir. Çünkü topluma girerken ve akranlarını tanırken güven kazanmalarına ve kendilerini önemli ve sevimli hissetmelerine yardımcı olur. Çoğu çocuğun sevdikleriyle iletişim kurmak için basit ve uygun yöntem ve stratejileri bilmesi gerekir. Buna rağmen çocuklardan bazıları uzun süre birlikte oynayabilir ve çalışabilir ancak birbirleriyle aktif olarak iletişim kuramazlar. Bu nedenle çocuklara ve gençlere iletişim becerilerini öğretmesi çok önemlidir.
Çocukların iletişim becerileri sözlü ve sözlü olmayan iletişim becerileri olmak üzere iki ana gruba ayrılmaktadır. Beden dili ve göz teması çocuklarda sözlü olmayan iletişim becerileri arasındadır ve jestleri, el ve ayak hareketleri, mimikleri, nasıl oturulacağını veya ayakta duracağını, yüz ifadeleri, başının durumu ve duruşunu kapsar. Göz teması kurmak, konuşma arzusunu gösterir. Selamlaşma, kendini tanıtma ve sohbet başlatma da çocuklarda sözlü iletişim becerileri arasındadır.
Çoğu çocuklar selamlama gibi kelimelerin yanı sıra değişen yüz ifadeleri, ses tonu, nasıl oturdukları veya ayakta durdukları gibi kelimeleri kullanmayarak arkadaşları ve akranlarıyla iletişim kurar. Birbirlerini selamlarken hangi kelimeyi söyledikleri önemli değil. Birbirlerini mutlu ve anlayışlı bir ses tonu ve yüzle selamlamaları önemlidir. Tipik olarak çocuklar ilk karşılaşmalarında kendilerini tanıtırlar ve ilgilerini ve iletişim kurma isteklerini birbirlerine isim vererek ifade etmeye çalışırlar.
Bu adımlardan geçtikten sonra çocuklardan birinin öne çıkması ve sohbet için ilginç bir konu açması gerekiyor. Bazen çocuklar konuşacak bir şey düşünemezler. Bu gibi durumlarda az önce yaptıkları iş ve faaliyetler hakkında basit bir soru sorabilirler. Konuşmanın başında onları birbirleriyle konuşmaya teşvik etmek için ilginç ve çekici olan bir konuyu gündeme getirmek gerekiyor. Thank you.
سم درخشی زدر ظلمت کینه ها رفت چراغ تفاهم درخشی زدر ظلمت کینه ها رفت چراغ تفاهم درخشی
Çocukların iletişim becerilerinin güçlendirilmesi önemlidir. Çünkü hiç şüphesiz yakın ve empatik arkadaşları olan çocuklar pasif ve izole çocuklara göre daha mutlu, daha sosyal ve daha başarılıdır. Çünkü düşüncelerini, hayallerini, maceralarını, başarılarını ve hatta başarısızlıklarını onlarla paylaşabilir, bir arada olmanın ve onlarla birlikte olmanın tadını çıkarabilirler. Yakın arkadaşları kolay seçmeyen çocuklar her zaman bir köşede tek başlarına durup akranlarının oyunlarını izlemek zorunda kalırlar.
Bu nedenle çocuklara iletişim becerilerinin öğretilmesi anne babaların planlamaları gereken diğer eğitim süreçleri arasında yer alıyor. Çünkü çocukların ilk tanışmaları ve akranlarıyla olan arkadaşlıkları sosyal ilişkilerinin gidişatını derinden etkiler. Bu amaçla sohbetimizin devamında çocuklara iletişim becerilerini öğretmek için bazı yöntemlere değineceğiz.
Çocuğunuz biriyle konuştuğunda onu diğer kişilerin gözlerinin içine bakmaya ve etkili bir şekilde iletişim kurmak ve güven inşa etmek için onlarla konuşmaya teşvik edin. Ayrıca çocuğunuzun farklı duyguları taklit etmesine izin vermelisiniz. Mutluluk, öfke, umutsuzluk, heyecan, yaramazlık, tuhaflık, sinirlilik, yorgunluk, korku, tehlike ve benzeri duygular bu türdendir. Çocuklara duyguları öğretirken çocuğunuza sizi neyin mutlu ettiğini veya neyin üzdüğünü söylemeniz de çok önemlidir. Bu yüzden yanlış bir şey yaptıklarında kendimizi ciddiye almalı ve üzgün olduğumuzu söylemeliyiz.
Tahran Radyosu.
Çocuğunuzun duygularını sözlü ve sözsüz olarak ifade etmeyi, diğer insanlarla etkileşim kurmayı ve sosyal uyaranlara yanıt verme öğrenmesi gerekiyor. Çocuklarınızın doğru selamlamayı ve tepkiler göstermeyi öğrenmelerine yardımcı olun. Çocuklar başkalarıyla düzgün bir şekilde etkileşim kurmak, utancın üstesinden gelmek, tepkileri yönetmek ve doğru duyguları ifade etmek için yardıma ve rehberliğe ihtiyaç duyarlar. Çocuklarınızın konuşmakta, sorun sormakta ve ihtiyaçlarını, arzularını, inançlarını ve fikirlerini ifade etmekte özgür olduklarını bilmelerini sağlayın.
Yalnız bir çocuk dünyayla etkileşimde zorluk çekebilir. Çocuğunuza eşlik edin ve ona farklı durumlara maruz kalması ve farklı insanlarla tanışması için bir şans verin. Eğlence dersleri, oyun alanları, parklar ve spor aktiviteleri gibi onlara sosyalleşme fırsatı verin. Çocuklar diğer çocuklarla veya yetişkinlerle etkileşime girdiğinde kişiliklerinin temelini oluşturan bir dizi kişiler arası beceriler geliştirirler. Korkusuzca iletişim kuran ve duygularını ifade eden çocuklar yaşlandıkça karmaşık durumlarla başa çıkmaya daha hazırlıklıdır. Çocuklarınızın iyi iletişim becerilerini sürdürmelerine ve müzakere, problem çözme, sözsüz iletişim, atılganlık, pazarlık ve topluluk ve kalabalık önünde konuşma gibi beceriler geliştirmelerine izin verin.
Ebeveynler bir çocuğun farklı becerileri öğrenmelerinde ilk öğretmeni olduklarından dolayı çocuğuna farklı beceriler kazandırabilmeleri için farklı ortamlarda bu becerilerden yararlanabilmeleri gerekir. Bazı ipuçlarını bilmek çocuğunuzun iletişim becerilerini geliştirmenize yardımcı olacaktır. Bu stratejilerden biri çocuğa yeterince fırsat vermektir. Bazı ebeveynler diğer kişi konuşmayı bitirmediğinde konuşmaya alışır. 5 ila 10 saniye kuralını kullanmak çocuğunuza düşünmesi ve yanıt vermesi için bolca fırsat vermenin iyi bir yoludur. Ayrıca çocuğun hatalarını aşırı düzeltmemeye dikkat etmelisiniz. Çocuğunuzu tam yetişkin bir insan olarak muhatap almak önemlidir. Çocuğunuzla konuşurken göz teması kurun ve cevap vermesini bekleyin. Çocuklar anne babalarını taklit ettikleri için sizin konuşma ve sosyalleşme tarzınız çocuğunuza rol model olacağını unutmayın. Günümüzde çoğu ebeveyn televizyonu çocuklarını eğlendirmek için kullanıyor. Televizyonun açık olduğu süreyi sınırlamanız önerilir.
Senaryo oluşturma, spontane oyunlar, akranlar veya yetişkinlerle etkileşim, çocukların iletişim becerilerini geliştirmeleri ve gelişmeleri için iyi fırsatlar sayılır. Çocuğunuzun dil yapılarına ne kadar çok maruz kalırsa onları o kadar çabuk anlamaya ve benimsemeye başlar. Çocuğunuza kitap okurken ona kitaptaki resimleri gösterebilir, resimleri açıklayabilir ve sizinle konuşmaya teşvik edebilirsiniz. Bu çocuğun hayal gücünü arttıracaktır. Aynı zamanda onu dilin, cümlelerin ve kelimelerin yapılarıyla tanıştırır. Çocuklara açık uçlu sorular sorun. Bu uzun sorular ve cevaplar çocuğunuzun düşünmeye ve tartışmaya başlamasına neden olacaktır.
Ayrıca özellikle çocuğunuz küçükken kelimeleri ve cümleleri tekrarlaması gerekir. Öğrenmenin sırrı tekrardır ve bu sayede çocuklar ifade ve iletişim becerilerini geliştirebilirler. Ayrıca çocukla ilgili kararlar vermeye çalışırken veya yaptığı yanlışlar konusunda onu uyarmaya çalışırken çocukla konuşmak için zaman ayırın ve onun bakış açısını sorun. Ardından nedenini belirterek sonuca varmaya çalışın. Bu noktaya dikkat etmek çok sabır ister ama uzun vadede olumlu bir etkisi olacaktır. Çünkü onun ifade sanatını güçlendirmesinin yanı sıra akıl yürütme, tartışma, empati kurma ve diğer sosyal becerilerinin şekillenmesinde etkilidir.
Ergenlerin ebeveynlerinin de ergenlerin iletişim becerilerinin farkında olmaları ve ergenlerini eğitmeleri gerekir. Çünkü bu ergenlerle olan ilişkilerimizin kalitesi üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Örneğin aktif dinleme becerisine sahip olmak, yalnızca insanların söylediği kelimeleri dinlemekle kalmayıp, aynı zamanda özel olmayan davranışlarıyla yansıttıkları duyguları anlamamızı sağlayan bir beceridir. Her ikisi de iletilen genel mesajı anlatmakta önemlidir. Bu beceri karmaşıktır ve tekrar tekrar alıştırması yapılması gerekir.
Kendine güvenme ve özgüven, kendini doğrudan güvenle ifade edebilme veya başkalarının haklarına ve sosyal durumlarına ve konumlarına saygı duyarak düşüncelerini, duygularını veya duyularını ifade edebilme yeteneğiyle karakterize edilen bir ilişki tarzıdır. Cesaret, kişinin benlik saygısını ve özgüvenini etkiler. Bu nedenle ergenlerin cesaret pratiği yapması şüphesiz çok faydalıdır. Bu, bir koç veya terapistle sağlanan bir eğitim programı aracılığıyla kazanılabilen karmaşık bir beceridir. Ancak cesaretin bazı yönleri evde ve okulda basit çalışmalar ve alıştırmalarla öğretilebilir. Belki de en önemli şey gençlere haklarını talep etmede, soru sormada, sohbet başlatmada, fikir ve duygularını ifade etmede yanlış bir şey olmadığına dair güvence vermektir. diğer insanlara saygılı bir şekilde hayır demekte yanlış bir şey yoktur.
Bu alandaki bir diğer önemli eğitim gelişimi duygusal öz farkındalık uygulamasıdır. Neden belirli bir duygusal yaklaşıma sahip olduğumuzu anlamak ve bu duyguları nasıl yöneteceğimizi bilmek, ister kendi kendine motivasyon olsun, ister başkalarını tanıma veya empati kurma yeteneği olsun, hayatımızın her alanında ve başkalarıyla ilişkilerimizde başarı ve mutluluk için çok önemlidir. Bunu bilmek gerekir. Söylediklerimize ek olarak ifade tarzı her zaman çok önemlidir. İnsan davranışının sözel olmayan yönlerinde göz teması, ses tonu, yüz ifadeleri, hareketler, sosyal mesafe, dil ve vücut pozisyonuna dikkat edilmelidir.
Değerli dinleyiciler, Düzenli Hayat isimli seri sohbetimizin bir başka bölümünün sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parstoday.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehcül Belaga öğütleri. Nehcül Belaga'da yer alan Emirül Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözleri ancak Kur'an-ı Kerim ve Nebevi hadis ve vecizlerde benzerini rastlanan bilge sözlerdir. Hazreti Ali Aleyhisselam 19. hikmetli sözünde şöyle buyuruyor. Emelinin peşince koşan eceliyle sürçer, arzusuna kavuşmadan ölür. Nehcül Belaga'da önemli ve çok kez tekrarlanan konulardan biri arzudur. Arzu, insanı harekete geçiren güçtür. Arzusu olmayan insan hayatına devam etmek, çalışmak ve faaliyette bulunmak için gerekli motivasyondan yoksundur. Nitekim insanın arzu ile hayatta olduğu söylenir. Bu konu Resulullah'ın hadisinden alıntı yapılmıştır. Resulullah Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Arzu ve umut benim ümmetim için rahmettir ve eğer umut ve arzu olmasaydı hiçbir anne evladını emzirmez ve hiçbir bahçıvan fidan ekmezdi. Anne sevgi ve şefkat sembolüdür. Fakat anneyi bu sevgiye mecbur kılan ve onun şefkat yağmurunun yağmasına sebep olan ise umuttur. Eğer bir gün ondan umut alınsa, çok sevdiği bebeğini bile emzirmez ve hiçbir fedakarlıkta bulunmaz. Hazreti İsa Mesih Aleyhisselam'dan naklen bir hadiste şöyle anlatılıyor. Bir gün bir köşede oturmuş, kazma ve kürekle yeri kazmaya çalışan yaşlı bir adamı izliyordu. Hazreti İsa, Yüce Allah'a, "Allah'ım, ondan arzu ve umudunu al," diye arz etti. Aniden yaşlı adam küreyi yere bıraktı ve uzanarak uyudu. Bir süre sonra Hazreti İsa aleyhisselam, "Allah'ım, umut ve arzuyu ona geri ver," şeklinde Allah'a arzda bulundu. Yaşlı adamın aniden kalkarak tekrar faaliyete başladığını gören Hazreti İsa aleyhisselam, yaşlı adamın yanına giderek, senin iki farklı halini gördüm. Bir kez küreyi bir yana attın ve yere uzandın. Fakat ikinci kez kalktın ve çalışmaya başladın diye sorunca adam şöyle dedi. Önce yaşlı ve güçsüz olduğumu düşündüm. Neden bu kadar zahmete katlanıyor ve çalışayım ki düşündüm. Küreyi bir yana attım ve yere uzandım. Fakat kısa bir süre sonra uzun yıllar daha yaşayacağım nereden belli diye düşündüm. İnsan yaşadığı müddetçe kendisi ve ailesi için çalışmalı. Bu yüzden ayağa kalktım ve küreyi elime alarak çalışmaya koyuldum.
Tahran Radyosu.
İnsana hareket enerjisi veren şey arzu etmektir. Fakat başka temelli bir konu var ve o da fırsat olan her şey o anda tehditte olabilir. Başka bir ifadeyle her iyi şey eğer doğru şekilde kullanılmazsa kötü ve tehlikeli olabilir. Emirül Müminin Hazreti Ali aleyhisselam Nehcül Belaga'da arzu ve umudu tanıtarak bizlere saadete erişmemiz için arzularımızı nasıl yönetmemiz gerektiğini, gaflete kapılırsak doğru arzularımızın hayali arzulara dönüşeceğini ve bunun da zarar ve ömrü heba etmekten başka sonucu olmayacağını gösteriyor. Hazreti Ali aleyhisselam Nehcül Belaga'nın 19. hikmetli sözünde şöyle buyuruyor. Emelinin peşince koşan eceliyle sürçer, arzusuna kavuşmadan ölür. İmam bu hikmetli sözde sahte ve gerçek dışı arzuların insanın hayatını ve gençlik sermayesini alacak şekilde peşinden sürükleyeceğini, hatta haysiyetini bile yok edeceğini ve sonunda da arzusuna ulaşamayacağını hatırlatıyor. Aslında bizim gücümüzü aşan hayali arzular tıpkı bir serap gibi susayanları peşinden koşturur ve her an onları daha da susatır ve en sonunda da gam ve hasret ve ölüm uçurumuna düşmesinden başka sonucu olmayacaktır. Değerli dinleyiciler, Nehcül Belaga'da Hazreti Ali aleyhisselamın veciz sözlerinden bir diğerini sizlere kısaca aktarmaya çalıştık. Allah'a emanet olunuz. İran Radyo Podcast. Dinleyiciniz podcast, İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz, iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. İran, dünyanın en eski uygarlıklarından birine ev sahipliği yapıyor. Dünyanın İran'a olan hayranlığı yeni bir şey değildir. Yüzyıllardır dünya, diğer ülkelerden tamamen farklı bir ülke olarak kabul edilen bu ülkeye hayran kalmıştır. Merhaba, geçen bölümde size İranlıların nasıl ev sahibi olduklarını ve evlerini nasıl inşa ettiklerini, ayrıca kültürleri hakkında biraz bilgi vermiştik. Ben Mehtap Mahir. Bu bölümde Yunan gezgin Sofia Akultake'nin ağzından İranlılar arasında aile, arkadaş ve tanıdıklarıyla yapılan sohbetleri keşfedeceğiz. Daha önceki bölümlerde de belirttiğimiz gibi Sofia 1980'lerde yani İslami devrimden sonra İran'a seyahat etti. Aslında İran'a girişi İran-Irak Savaşı'nın sona ermesinden 7 ay sonra gerçekleşti. Sofia İran'a yaptığı seyahatlerin sonucunu İranlılar Arasında adlı bir kitapta derledi ve bu kitapta İranlıların kültürünü ve geleneklerini tanıttı. Bu podcast serisinde Sofia Akultake'nin ağzından İran'ı tanıtacağız. İranlılar için aile, sosyal düzenin temel taşı ve temel birimidir. Bazı batı toplumlarının aksine geniş aileler büyük önem taşır. Bu durumu bir çizimle göstermek istersek, merkezleri aynı olan bir dizi iç içe geçmiş daire çizebiliriz. Ailenin en yakın üyeleri en içteki daireyi oluşturur. Kişi bekar ise ebeveynleri ve kardeşleri, evli ise eşi ve çocukları en içteki daireyi oluşturur. Bir sonraki daire ebeveynleri, kardeşleri ve kendi ailelerini ve eşlerini içerir. Aynı şekilde bir sonraki daire dayıları, teyzeleri, halaları, amcaları, eşlerini ve çocuklarını içerir. Bu tüm ilişkiler, her bireyin aile içinde ait olduğu sosyal ağın temelini oluşturur. Genel olarak aile geçmişten beri günümüzde finansal kurumlar, bakım merkezleri, aile danışmanları ve hatta doktorlar tarafından üstlenilen birçok rolü üstlenmiştir. İran'da ilişkiler o şekildedir ki ortaya çıkan her sorunda aile ve sosyal ilişkiler o sorunu çözmek için önemli rol oynar. Anlatmak istediklerimi daha iyi açıklayabilmek için size birkaç örnek vereceğim. Örneğin bir ay içinde işleri yoluna koymak için kısa vadeli bir krediye ihtiyacınız varsa kuzeniniz size yardımcı olabilir. Çocuklarınız olmadan bir düğüne davet mi edildiniz? Anneniz veya halanız bu akşam onlara bakabilir. Eşinizle bir sorun mu yaşıyorsunuz? Bir aile büyüğünden araya girip sizi barıştırması için rica edebilirsiniz. 10 yaşındaki oğlunuz hasta mı? Halası onun için tavuk çorbası pişirecek ve mahalledeki eczaneden bitki çayı alıp size getirecek. Dolayısıyla aile ve sosyal gruplar İranlıların günlük yaşamında önemli bir rol oynar. Bu rol İranlılar için o kadar hayati ve gereklidir ki yabancı bir ülkeye girer girmez diğer İranlıların sevdiği dükkanlar veya restoranlar gibi yerleri bulurlar ve yeni bir sosyal ağ kurarak eski sosyal ağlarının yerini alırlar. Ancak İranlılar arasında dostluk ve tanıdık çevrelerindeki ilişkiler de oldukça ilginçtir. Aile, arkadaş ve tanıdık grupları ve genel olarak sosyal ve aile ilişkileri, bireyin sadece psikolojik ihtiyaçlarını değil, aynı zamanda diğer ihtiyaçlarını da karşılar ve işleri daha iyi ve daha kolay bir şekilde bir minnet veya beklenti olmadan halletmesini sağlar. Geniş aile, arkadaş, tanıdık, iş arkadaşı ve komşu çemberi bireyin ihtiyaç duyduğunda kullanabileceği güvenilir ve sağlam bir destek ağı oluşturur. Bu büyük grupta kişi neye ihtiyacı olduğunu, nerede bulabileceğini veya en azından ihtiyacını karşılayabilecek birini tanıması gerektiğini bilmelidir. Örneğin oğlumuz için yeni bir okul ararken annemden bir akrabası, o bölgedeki Milli Eğitim Müdürlüğü'nde çalışan biri oğlumuz için uygun bir okul önerebildi ve gönderdiğimiz okulun iyi bir okul olduğundan emin oldu. Kayıt formu için bize bir tavsiye mektubu da verdi. Ancak destek ve yardım ağı sadece özel talepler için etkili değildir. Çoğu durumda İranlılar ailelerine ve arkadaşlarına terzi, doktor veya özel öğretmen gibi kişileri tavsiye ederler ve bu kişiler çoğu durumda yeni müşterilerine özel ilgi gösterirler ve özel ilgi gördüklerinden emin olurlar. Elbette bir dostluk çevresine aidiyet, karşılıklı görev ve sorumluluklar getirir. Bir kişi gruptan bir talepte bulunduğunda, ister aynı kişi ister ailedeki başka biri tarafından gelecekte ona geri dönecektir. Bu sosyal borç bir yük veya görev olarak değil, günlük yaşamın alışverişlerindeki etkileşimlerin temel unsuru olarak kabul edilir. İranlılarda bir gruba aidiyet hissi, güvenlik ve yalnız olmadıklarını hissetme duygusu getirir. İranlılar arasındaki grup içi ve grup dışı ilişkiler hakkında size bir anımı anlatmak istiyorum. Günün birinde Tahran'ın merkezindeki büyük ve kalabalık bir eczanede reçetemi tezgaha verdim. Tezgahtar meslektaşıyla hararetli bir şekilde sohbet ediyordu ve beni tanımadığı için beni tam olarak dikkate almadığını hissettim. Daha sonra bunun böyle olmadığını anladım. Eczacı kısa bir süre sonra bana geri döndü ve tek kelime etmeden reçetemi aldı ve ilaçları ararken tanıdıklarından biri eczaneye geldi. Aramayı durdurdu ve o adama gitti ve gülümseyerek onunla uzun uzun selamlaşmaya başladı ve ona nasıl yardımcı olabileceğini sordu. Adam da selamlaştı, ona teşekkür etti ama sıranın sonuna gitti. Eczacı tekrar ilaçlarımı bulmaya gitti ve eski haline dönerek ilaçları verdi. Böyle bir deneyimden sonra İranlıların misafirperverliği ve cana yakınlığı konusuna şüpheye düşebilirsiniz. Ancak daha sonra bunun tam tersi olduğunu görürsünüz ve bu etkileşimin arkasındaki bakış açısını anladığınızda her şey sizin için netleşir. Bu durumda o adam müşteri tanıdıktı. Yani eczacının arkadaşı ve tanıdık çevresine dahilken ben yabancıydım ve o arkadaş çevresinin dışında yer alıyordum. Ancak bu durum bana daha az hizmet verilmesine veya eczacının o tanıdık kişiye kayırmacılık yapmasına neden olmadı. Aile ilişkileri hakkında söylediklerime dayanarak aile içi ve iş çevrelerindeki ilişkiler karşılıklı yardım, fedakarlık, yakınlık ve saygı gibi özelliklere sahip iç grup ilişkileri olarak tanımlanabilir. Ancak dış grup üyeliği sabit ve değişmez değildir. Bazen basit bir yorum veya ortak zeminlerin tanınması bir kişinin dış grup üyeliğinden iç grup üyeliğine geçmesine ve onu iç grup üyelerinden biri haline getirmesine neden olabilir. Sofya'nın anılarını ve fikirlerini dinledikten sonra şimdi onun İranlıların daha çok kolektifliğe meyilli olma eğilimi hakkındaki görüşünü öğrenelim. Sofya yaptığı araştırmaların sonuçlarına dayanarak genel olarak kültürlerin bir kutbu bireycilik, diğeri ise kolektivizm olan ikili bir süreklilikte yer aldığına inanmaktadır. Burada kolektivizm kavramı bir siyasi sistemden ziyade bir grup kavramı olarak kullanılmaktadır. Bireyci toplumlarda üyeler arasındaki ilişkiler azdır ve çok yakın ilişkiler yalnızca yakın aile üyeleri arasında görülür. Bu gibi toplumlarda bireylerin kendi kendine bakması, haklarını savunması ve içinde yer almak istedikleri grupları seçmesi beklenir. Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık ve Avustralya, bireycilik sürekliliğinde en yüksek sıraları almaktadır. Sürekliliğin diğer ucunda ise ailede güçlü ve uyumlu gruplara sahip kolektivizm toplumlar yer alır. Bu tür toplumlarda insanlar gruba sadıktır ve karşılığında grup onları korur ve destekler. Sofya'ya göre İran kültürü kolektivizm kutbuna daha yakın ve bu yöne meyillidir. İranlıların aile çerçevesinde faaliyet göstermesi, sosyal faaliyetlerinde ve medyalarında çeşitli şekillerde görülebilir. Genç çocuklar evlenme yaşına gelene kadar aileleriyle birlikte yaşar ve hatta bazen evlendikten sonra bile ebeveynlerine yakın bir yerde yaşarlar. Bu toplumlarda bekar bir gencin evi terk etmesi veya boşanmış kişilerin çocuklarının sorumluluğunu üstlense bile yalnız yaşaması zordur. Birisi boşandığında her iki eş de tekrar evlenene kadar ebeveynlerinin evine geri döner. Çünkü İranlılar yalnızca kan akrabalarının sağlayabileceği duygusal ve hayati desteğe ihtiyaç duyarlar. Bireylerin kimlikleri, ailedeki rolleri aracılığıyla belirlenir. Aile ilişkilerinin İran'daki öneminin bir başka örneği de yaşlı aile üyelerine bakma sorumluluğudur. Bu sorumluluk, bu işi karşılığında para alan bir yabancıya değil, ailenin yakın üyelerine düşer. Kişinin yaşlı aile üyelerine bakması karşılığında elde ettiği sosyal itibar bir yana, yaşlı ebeveynlere bakmak, İslam dininde büyük bir ilahi ödül kazandıran bir eylem olarak kabul edilir. Bu, yabancıların yaşlılara hiç bakmadığı anlamına gelmez. Ancak bu, en az tercih edilen alternatif çözümdür. Birçok aile, yaşlı ebeveynlerin varlığını bir yük olarak görmez. Aksine ailenin genişlemesi olarak görür ve yaşlı aile üyelerini ziyaret ederken aynı zamanda ailenin diğer üyelerini de görebildikleri için bir nimet ve bereket olarak kabul ederler. Her iki durum da İslam'da çokça teşvik edilen durumlardır. Örneğin İslam'ın kutsal kitabı Kur'an'da özellikle anne ve babalara karşı edep, iyilik ve ihsanda bulunulması gerektiği defalarca vurgulanmaktadır. Örneğin İsra suresinde çocuklara yaşlılık ve emeklilik döneminde anne ve babalarına asla en ufak bir hakaret etmemeleri, onları incitecek ve kızdıracak şekilde konuşmamaları ve saygılarını ihmal etmemeleri konusunda uyarılar yapılmıştır. Bu nedenle İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem de şöyle buyurmuştur: "Ümmetimden yaşlılara saygı duymak bana saygı duymaktır." Sofya A. Koltaki, İran kültüründe sistem, görgü kuralları ve haysiyet kavramı başlıklı araştırmasında grup değerlerinin önemini daha iyi anladı. İran halkının kültüründe görev bilinci, fedakarlık, işbirliği ve kolektifliğe uyma gibi olumlu kavramlar ön plandadır. Buna karşın bencillik ve bireycilik gibi kavramlar kınanır ve olumsuz olarak değerlendirilir. İranlılara göre aile, toplumda görülen iyi ve kötü tutumların ve davranışların kaynağıdır. Bu şekilde ailede iyi yetişen ve sosyalleşen çocuklar, sorumlu ve her şeyi yapabilen bireyler olarak yetişir ve kendi çocuklarını da aynı şekilde yetiştirirler. Buna karşın davranışı doğru olmayan çocuklar, yani sorumsuz, bencil, başkalarına karşı düşüncesiz ve sosyal sorumluluk duygusundan yoksun çocuklar, düzgün bir şekilde yetiştirilmemiş demektir. Ailenin önemi, özellikle de sayıda takipçisi olan televizyon gibi medyalarda da açıkça görülmektedir. Ev eşyaları ve Luna Park gibi ailelerin tasvir edilmesi beklenen ürün ve hizmetlerin reklamlarının yanı sıra, reklamcılar bu aile kavramını ticaret ve pazarlamada, promosyonlar ve banka kredileri gibi çeşitli konularda da kullanmaktadır. Bu reklamlar genellikle geniş ve mutlu bir aileyi, büyük anne ve büyük babanın da yer aldığı bir şekilde gösterir. Değerli dinleyiciler, İranlılar arasında podcast'in bir başka bölümünde İran'da arkadaş ve tanıdık çevreleri ve kolektif ilişkileri konu alan sohbetimizi burada tamamlıyoruz. Bir sonraki bölümde Sofia Okoltaki'nin ağzından İranlılarda yaşamın niceliği ve niteliği, hiyerarşi ve eşitlik konularını ele alacağız. Bir sonraki bölümlerde de bize eşlik etmenizi ve içeriğimizi beğendiyseniz arkadaşlarınızı da tavsiye etmenizi rica ederiz. Bu podcast'i tekrar dinlemek için iranradio.ir/tr web sitemizi ve sitemizin sosyal medya adreslerini takip edebilirsiniz. Katılmanız için teşekkür ederiz. Allah'a emanet olunuz.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19.395-67-67 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098 21 22-01-36-82. Ayrıca çift 0-98-21-22-01-36-82 veya çift 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের বিশ্ব কার্যক্রমের বাংলা অনুষ্ঠানে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি।